أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabalarının amcaları, yengeleri ve amca çocukları 34. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli dinleyenlerim, hatırlayacağınız gibi Abbas amcayı görüyorduk. Bedir Savaşı olmuş, Abbas amca da esirler arasındaydı. Kaldığımız yerden hayırlara vesile olması dileğiyle devam edelim inşallah. Bedir Savaşı sonucu Müslümanlar müşrikleri ağır bir yenilgiye uğratınca Abbas amca da diğer bazı müşriklerle esir alınmış ve elleri bağlanmış bir vaziyette Müslümanların kendileri hakkında verecekleri kararı bekliyorlardı. Geçen hafta buraya biraz değinmiştim. Geçen haftayla bağlantı olsun diye bir şeyler söyleyeyim. Abbas amcanın İslam'a girme süreci konusunda farklı rivayetleri sizlerle paylaşmıştım. Bu rivayetler arasında Abbas amcanın erken zamanda İslam'a girdiği ancak kendini gizleyerek Peygamber Aleyhisselam'ı haber yani Aleyhisselam'ın istihbarat faaliyetlerinde bulunduğu dolayısıyla Bedir'de de bunu açığa çıkarmamak için esire ne yapılıyorsa ona aynı muamele yapıldığı noktasında biri bu. İkincisi Peygamberimiz Aleyhisselam amcasını çok sevmekle beraber neticede savaş esiri olması itibariyle adam kayırmadığını, tanıdık kayırmadığını görüyoruz. Abbas amca güçlü kuvvetli biri olduğu için kaçmasın diye elleri biraz sıkı bağlamıştı diğerlerine göre. Bundan dolayı acı çekiyor ve iniltiye benzeyen sesler çıkarıyordu. Bu sesleri duyan Peygamberimiz Aleyhisselam amcasının acı çekmesine dayanamıyor, o acı çekerken gözüne uyku girmiyordu. Artık Medine'ye dönülüyor, konaklaya gidiyorlar birkaç günlük yol. Efendim bu gece oluyor bu sahne. Bir süre sonra bu durumu fark eden sahabiler bunun nedenini sorunca Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Amcam Abbas'ın eli kolu bağlı bir şekilde kıvranıp inlemesini işittim de ondan dolayı gözüme uyku girmedi. Bir yandan da üzülüyor tabi Aleyhisselam. Amcam Abbas'ın eli kolu bağlı bir şekilde kıvranıp inlemesini işittim de ondan dolayı gözüme uyku girmedi. Bunu duyan sahabe-i kiram hemen gidip ona durumu anlatarak Abbas amcaya kaçmamasını ısrarla istedikten sonra çünkü ele çözüldü mü kaçar adam. Kaçmamasını ısrarla istedikten sonra ellerini çözdüler. Abbas amca da iniltiyi kesti, uyudu. Peygamberimiz Aleyhisselam sevgili ashabının bu güzel davranışına çok memnun olarak bu sefer şöyle buyurdu. Bütün esirlerinde ellerini çözünüz. Abbas amca başta olmak üzere esirler rahata kavuşunca ancak o zaman uykuya daldı. Bu konu birçok edebi metinlerde bazen abartılı, bazen duygusal, bazen hükmü boyutuyla, bazen gönül boyutuyla öyle güzel anlatılır ki bunu açsam bir sohbetlik konu bu. Ancak ben burada Abbas amcanın tüm hayatını değil, Resulullah Aleyhisselam'ın akrabalarını, yakınlarını anlatmaya çalıştığım için ve bir de bu konuda biraz fazla malumat olduğu için biraz ayrıntı gibi görünen konuya girmiş olduk. Bedir esirleri ilgili yapılan istişare sonunda onları öldürmeyip çeşitli yöntemlerle serbest bırakma görüşü öne çıktı. Bu görüşlerden en kabul gören şartlardan biri de her esirden fidye alarak serbest bırakmak şeklindeydi. Ben burada ayrıntıya girmiyorum. Abbas amcanın esir alınması ve Ensar'ın elinde bulunması Resulullah Aleyhisselam'ı derinden yaralamıştı diğer taraftan. Bunu anlayan Ensar-ı Kiram Resulullah Aleyhisselam'ın yanına gelip temiz yüreklerini güzel bir dille dile getirdiler. Ya Resulallah, bize izin ver de Abbas'ın fidyesini almaktan vazgeçelim. Peygamberimiz Aleyhisselam onların bu inceliği karşısında çok memnun kaldı. Onlara hayır dua etti. Fakat bunun diğer esirlere karşı adil bir hareket olmayacağını düşünmüş olsa gerek ki oldukça düşündürücü bir cümle kullanıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır, hayır, onun fidyesinden bir dirhem bile eksik almayacağız. Peygamberimiz Aleyhisselam sevgili amcasının fidyesini bizzat kendisi istedi. Hatta sadece onun değil, kendisiyle beraber müttefiki ve yeğenleri olan Akil bin Ebu Talib, Nevfel bin Haris ve Utbe bin Cehm'in fidyesini de ondan istedi. Yani bir kendisi var, Abbas amca, iki yeğeni bir de ahbabı var. Yani ne diyor? 4 tane fidye. Yuvarlak olarak fidye de 1000 altın, 20 altın, 20 bin altın farklı rivayetlerle beraber normalde en meşhuru 100 devedir fidye. 100 deve bir kişinin fidyesi. Bu korkunç bir sermayedir bu. Abbas amca bu savaşa zorla çıkarıldığını, yanında bulunan 20 altına el konulduğunu ve hiç parası kalmadığını, bu altınların fidyesi olarak kabul edilmesini istedi. Savaşa istemerek getirildi. İstemedi ama getirdiler. Sonuçta savaşta mı? Savaşta. Olay bu yani. Ancak bu altınların Allah'ın kendilerine nasip ettiği bir ganimet olduğunu söyleyen Resulullah Aleyhisselam onun bu isteğini geri çevirdi. Onlara el koydu. 20 altın. Abbas amcaya kendisi müttefikler için ayrı ayrı 40 okka altın biçildiği rivayet edilmiştir. Evet, bu konuda farklı rivayetler vardır. Abbas amca için 100 okka altın biçildiği söylenirken yine onun için 40, Akil için ise 80 okka altın biçildiğini söyleyenler de olmuştur. Abbas amcanın hem kendisi hem de yeğenleri için 70'er ukiye ödediği rivayette vardır. Hazreti Abbas bu olaydan daha sonraları kendisinin 20 altın ödediğini ancak Allah'ın ona bu fidyenin yerine 20 köle verdiğini söylemiştir. Fakat öyle zannediyoruz ki Abbas amcanın burada bahsettiği 20 altın kendisini esir alan Ebul Yusra verdiği ve esir alındığı zaman üzerinde bulunan ve ganimet olarak el konulan 20 altın olabilir. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, aklınıza şu gelebilir. Bir radyo programında bunlara ne gerek var? Şu kadar okka, bu kadar okka. Bunu bilerek yazdığım metinden okudum size bunu. Bilerek. Şimdi gördüğünüz gibi 100 okka bir şey ifade etmiyor. Efendim 40 dirhem bir şey ifade etmiyor. Ne demek yani? Ne alıyor yani? O yüzden bunları böyle buraya verdim ki şu anlaşılsın diye. Bir kişinin fidyesi 100 devedir. Yani bugün arabalardan en iyi 100 araba düşünün. Ya korkunç bir rakam yani bu. Abbas amcanın zenginliğini gösterir bu. Burada başka bir şey daha var. Resulullah Aleyhisselam'ın mucizesini göreceksiniz. Abbas amca yanında parası kalmadığından dolayı kendisi ve yeğenleri için istenen fidyeyi Mekke'ye döndükten sonra ödedi. Ancak müttefiki Utbe'nin fidyesini ödemeye yanaşmadı. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam Ebu Rafi'yi Abbas amcasına göndererek onun fidyesini de istedi. Abbas amca Ebu Rafi'ye müttefikinin fidyesini vermek zorunda kaldı. Şimdi bunları niye anlatıyorum size? Biraz sonra mühim bir şey söyleyeceğim. O yüzden biraz bir mucize görmemizi istiyorum daha doğrusu. Abbas amca esirler arasında Medine'ye getirildiği zaman Peygamberimiz Aleyhisselam ile aralarında şöyle bir konuşma geçiyor. Şimdi buraya dikkat edin. İşin muhabbetini şimdi göreceksiniz. Ey Abbas, bak Aleyhisselam toplum içerisinde artık karşısındaki her ne kadar istihbarat görevlisi olsa da onu fahş etmiyor, açıklamıyor. Sıradan bir adama seslenir gibi hep Abbas amcam, sevgili amcam diyen peygamber. Ey Abbas, sen kendin ve kardeşin oğlu Akil bin Ebu Talib ve Nevfel bin Haris ile anlaşmanın Utbe bin Amr için fidye öde. Yani esaretten kurtulma karşılığı. Ben bu kadar parayı nasıl öderim? Yani bir daha sayalım. Akil 1, Nevfel 2, Utbe 3, kendisi 4. 400 deve. Aleyhisselam ona şöyle cevap veriyor. Sen servet sahibisin. Sana bunlar çok gelmez. Fidyeyi öde, serbest kal. Genellikle İslam tarihi sihir kaynakları, kitapları sihir anlatımlarında Mekke dönemi olsun, Medine dönemi olsun Abbas amcaya pek yer vermez maalesef. Oysa Abbas amca bugünkü anlamda koskoca holdingler sahibi. Çok zengin bir adamdır. Ama altını çizeyim, o da abluka döneminde sıfırladı. Fakat ticareti iyi bilen bir adam birkaç seferde toparlayabiliyor. Ya Resulallah, yanımda bulunan 20 ukiye altına harp ganimeti olarak el kondu. Bari bunu fidye yerine kabul et. 20 ukiye, bunun karşılığı 800 dirhem. Altın. Hayır. O senin dediğin, o senin dediğin Allah'ın senden bize ihsan ettiği ganimettir. Ya Resulallah, demek sen benim bütün malımı alarak geri kalan şu ömrün boyunca halktan dilenmeye terk ediyorsun, öyle mi? Ey Abbas amcam, bakın şimdi amcam dedi. Zevcen Ummul Fadl'de konuşarak ona yerini gösterip gömmüş olduğun o altınlar, o mallar nereye gitti? Hangi altınlar? Şaşırdı. Bu Ummul Fadl'da Abbas amca bunu Mekke'de konuşuyor. Bu sahne Medine'de oluyor. Hani sen Mekke'den yola çıkacağın gün yanında zevcen Haris'in kızı Ummul Fadl ile ikinizden başka bir kimse bulunmadığı sırada ona dedin ki, ey Ummul Fadl, ben zorla çıkarıldığım bu seferimde başıma ne geleceğini bilmiyorum. Eğer bir musibete uğrarsam şu kadarı senin içindir. Şu kadarı Ubedullah içindir. Şu kadarı Fadl içindir. Şu kadarı Kusem içindir. Şu kadarı Abdullah içindir. Dediğin mallar, altınlar diyorum. Zenginliği gördünüz mü? Ha. Amca şaşırıyor. Vallahi bunu benden ve Ummul Fadl'dan başka halktan hiç kimse bilmiyordu. Bunu sana kim haber verdi? Bunu bana Allah haber verdi. Abbas amca daha da şaşırıyor. Seni hak ile Resul gönderen Allah'a yemin ederim ki bunu benden ve Ummul Fadl'dan başka insanlardan hiç kimse bilmiyordu. Ben artık iyice anladım ki sen hiç şüphesiz Allah'ın Resulüsün. Ben şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün ve doğrusun. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve sen de hiç şüphesiz ki Allah'ın Resulüsün. Bu can alıcı sahne karşısında ashab-ı kiram büyük bir coşkuyla tekbir getirdiler. Abbas amca da Mekke'ye dönünce verdiği söz üzerine istenen fidyenin tamamını gönderdi. Şimdi ben Abbas amcanın İslam'a giriş sahnesini daha önce anlatmıştım, sizlere paylaşmıştım. Orada bu konuda biraz değindim. Bu konu gelince açacağımı söylemiştim, burayı açtım. Yani Abbas amcanın, hani şunu düşünün, işte şu amelleri işlerseniz, şöyle Kur'an okursanız, şöyle tesbihat yaparsanız imanınız artar. Meşhurdur bu ifadeler. İman şartı 6'dır. İman artınca şartı 7 mi oluyor? 8 mi oluyor? Olmuyor. Şunları yapmazsanız imanınız eksilir. İmanın şartı 5'e 4'e mi düşüyor? Hayır. İşte buradaki artışı düşünün. Artma takva iledir. Eksilme fiskü fucura düşme iledir. Yani gönül artışı, gönül eksikliği. Burada da Abbas amcanın, benim acizane yılların İslam tarihçisi olarak ifade ediyorum. Abbas amcanın erken dönemde İslam'a girdiği, İslam'a girdiğini sakladığı ve Resulullah Aleyhisselam'ın en önemli istihbaratçısı olduğu kanaatiyle beraber buradaki cümlesi ise Hazreti Ömer'in sözüne benzer. Hazreti Ömer zaman zaman Resulullah'a döner. Sen Allah'ın Resulüsün. Vallahi Allah'ın Resulüsün. Bütün gönlümle inanıyorum dediği defalarca sahnesi var. Yani böyle coşkuyla imanın arttığı, bir muhabbet beslediği. Hani böyle çok sevdiğiniz biriyle karşı karşıya gelirsiniz, göz göze gelirsiniz. Bir muhabbet akışı olur karşılıklı. Muhabbet var ama artar yani. Bazen uzaklara düşersiniz birbirinizden. Muhabbet eksilir mi? Eksilmez aslında. Ama yani elbette ki bir özlemden dolayı onu anma, onu hatırasına canlandırma. Eline bir kalem alırsın, bir şey alırsın ona ait bir eşya. O sizi böyle canlandırır. Abbas amcanın buradaki iman coşkusunun böyle bir şey olduğunu düşünmekte fayda var. Evet, diğer taraftan çok büyük miktarda bir parayı, yani 400 deve alacak kadar parayı Resulullah'a teslim ettiğini, gönderdiğini biliyoruz. Kendisine güvenilir bir insandır. Aleyhisselam ona tamam dedi, sen git bize parayı gönderirsin dedi ve parayı gönderdi. Abbas amca fidye meselesi esnasında İslam'a girdiğini açıkça ilan etmiş olsa bile Mekke'ye döndüğünde Müslüman olduğunu gizli tutmaya devam etti. İleride müthiş bir sahne gelecek. Bunu bir kez daha göreceğiz. Evet. Mekke'de bulunduğu müddetçe müşriklerin tutum ve davranışlarını Peygamberimiz Aleyhisselam'a yazar. Mekke'deki Müslümanlara güç ve destek de olurdu. Medine'ye Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına hicret edip gelmek için izin istediği zaman Peygamberimiz Aleyhisselam ona, senin Mekke'de bulunan daha hayırlıdır. Sen bulunduğun yerde güzel, yararlı cihat etmektesin diye cevap vermiş ve onun Mekke'de ikametini sürdürmesini istemişti. Buradaki ifadeyi de iyi anlamak lazım. Yani Aleyhisselam'ın Mekke'deki vazifelisi Abbas amca. Burada gözden kaçmaması gereken çok önemli bir husus daha var ki o da Abbas amcanın duruşudur. Müslüman biri ve Resulullah Aleyhisselam'ın öz amcası olduğu halde diğer esirlerle aynı muameleye tabi tutulmuştur. Ona özel bir ayrıcalık tanınmamıştır. Bu muamele onun Mekke'deki görevini daha rahat yapmasını sağlamıştı. İstihbarat faaliyetlerini yürütürken onlardan biriymiş gibi bir avantaj elde etmişti. Evet, Abbas amca Resulullah Aleyhisselam'ın Mekke'deki gözü kulağı olmuştu. Olumlu olumsuz her türlü gelişmeler hakkında sürekli rapor veriyordu. Bedir yenilgisini hazmedemeyen müşriklerin intikam almak için nasıl öfkelerini bileyerek büyük bir hazırlık yapmaya başladıklarını da çok erken zamanda haber vermişti. Abbas amca kendisine yapılan bütün ısrarlara ve dayatmalara rağmen Uhud Savaşı'na giden orduya katılmadığı gibi Resulullah Aleyhisselam'a bir mektup yazarak ordunun sayısını ve üzerlerine doğru gelmekte olduğunu bildirdi. Gıfaroğulları kabilesinden güvendiği bir adam tutup en iyi atlardan birini vererek en kısa sürede Medine'ye varmasını söyledi. O da 3 gün içerisinde Medine'ye varıp mektubu Resulullah Aleyhisselam'a ulaştırdı. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, aranızda büyük çoğunluğunuz hac ve umreye gittiniz, geldiniz. Mekke, Medine arası biliyorsunuz. Bakın bir haberci 3 gün. Normalde bunun en erken 8 gündür. 8-14 gün arası sürüyor. 3 günde gidiyor haberci. Abbas amcanın gönderdiği mektubunda neler var? Onu da aldım ben notlarım arasına, sizlerle paylaşayım. Diyor ki mektubunda, Kureyş müşrikleri üzerine yürümek için toparlandılar. Onlar sana doğru yöneldiler ve geliyorlar. 3000 kişiler, 200 atlılar, 700 zırhları ve 3000 develeri var. Atlı sayısı 200. Deve sayısı 1000. 700 de zırh. Yani çok güçlü bir ordu. Bütün silahını yanlarına aldılar. Onlar sana ulaştığında ne yapman gerekiyorsa onu yap. Hazırlanmakta onlardan önce davran. Resulullah Aleyhisselam sevgili amcasının verdiği bu istihbaratı çok iyi değerlendirdi. Şimdi istihbaratı açalım biraz kıymetli dinleyenlerim. Bu bazen yanlış da anlaşılıyor. Yani muhbirlik başka, istihbarat başka. Abbas amca en önde gelen tüccarlardan biri olduğu için bir yandan çok ciddi bir itibar sahibiydi, diğer yandan da çokça tanıdıkları vardı Abbas amcanın. Onun böyle tanınıp bilinmesi sebebiyle herkese çok güzel bir iletişim ve irtibat halinde olup bunu da sürdürüyordu. İşte bu durum ve daha başka özellikleri sebebiyle Mekke ve çevresinde ne olup bitiyorsa Resulullah Aleyhisselam'a ulaştırıyordu. Abbas amca sosyal ilişkiler ve ticarette çok iyi olduğu gibi istihbarat faaliyetlerinde de çok iyiydi. Resulullah Aleyhisselam'ın gözü kulağı olduğunu daha önce söylemiştik. Bunca malumata rağmen Abbas amca hakkında çok fazla bilgiye ulaşamıyoruz, yine de bunu da söyleyeyim. Onun hayatını anlatan kaynaklar da oldukça kopuk ve dağınık malumatlar var. Burada da görüldüğü gibi yaşanan bir hadisenin diğerine geçişte onunla ilgili bir bağlantı kurmakta zorlanıyoruz. Bundan dolayı konu akışı içinde sürekli kopukluk olduğunu siz de görüyorsunuz kıymetli dinleyenlerim. Evet, bu kopukluğun tabii sonucu olarak Uhud'dan sonra iki büyük savaş var. İki büyük savaş. Biri Müreysi gazvesi, biri Hayber'in fethi. Ondan daha önce Hudeybiye var. Ve burada bir kopukluk söz konusu Hayber'e kadar. Buradan direkt Hayber'e geçeceğiz. Yani Abbas amca hayatı çok bilinmekle beraber her şeyi böyle sırasıyla götürmek oldukça zordur kıymetli dinleyenlerim. Evet efendim, şimdi Abbas amcanın amca duruşu, yeğenine olan sevgisi, bağlılığı, yani ne diyeceğimi bilemiyorum. O kadar çok başlık verilebilir ki öyle bir konuya geldim. Bu konuyu derlerken, araştırırken, yazarken adeta onları ben de yaşar gibi oldum. Eğer başarabilirsem hadi bakalım hep beraber bunu yaşayalım inşallah. Peygamberimiz Aleyhisselam hile ve entrika yuvası haline gelen Hayber'i fethetmişti. Fetihten sonra Hazreti Haccac bin İlat, bu Haccac deyince Haccacı zalimi düşünmeyin, bu sahabe Haccac, Mekke'ye giderek müşrikler kendisinin Müslüman olduğunu öğrenmeden Mekke'de kalan mallarını toplamak için Resulullah Aleyhisselam'dan izin istedi. Bu da büyük tüccardan birisidir. Abbas amca gibi İslam'a girdi fakat henüz kimse bilmiyor. Resulullah'ın yanında ve çok ciddi şekilde Mekke'de alacakları var. Hayber de fethedildi. Şimdi bir oyun yapacak bu. Çok güzel bir oyun yapacak. Ancak bunu yaparken Resulullah Aleyhisselam hakkında aleyhine, yani uygunsuz ve yalan sözü söylemesi gerekiyor. Müşrikleri kandırmak için. Bunu yapıp yapamayacağını soruyor. Peygamberimiz Aleyhisselam da ona müşriklerle dilediği gibi konuşabileceğine izin veriyor. Yalnız burada bir şey söyleyeyim. Kaynaklarda böyle geçiyor ifade. Yani ne dedi onları biraz sonra göreceğiz. Fakat her cümleyi rivayet edemeyiz. Çünkü öyle ifadeler var ki değil bir radyo programı, bir makale yazımı, bir sohbet, yani o ifade kullanıldığı an kişiyi dinden çıkaracak elfaz-ı küfür dediğimiz küfür sözler, dinden çıkarıcı sözler var. O yüzden ben biraz burada yumuşatarak ister istemez ne ben dinden çıkmak isterim ne sizi çıkarmak isterim. Ama hadiseyi görün istiyorum. Peygamber Aleyhisselam'ın müsaade istedi. Efendim senin aleyhinde bir şeyler demem lazım, bana müsaade. O da müsaade verdi. Hazreti Haccac Mekke'ye gidip müşriklerle karşılaşınca müşrikler henüz onun Müslüman olduğunu bilmedikleri için Hayber'deki durum hakkında ona olan biteni sordular. Ne oldu, ne gitti diye. Bu konunun içinde Abbas amcanın çok önemli bir yeri ve aynı zamanda gerçek bir amca duruşu olduğu için bunu biraz daha açmakta fayda var. Hazreti Haccac bin İlat Mekke müşriklerine öyle bir haber getirmişti ki müşrikleri hiçbir şey bu kadar sevindirmemişti. Ne getirdi? Ben müşriklerin sorularını çıkardım. Yani ne var ne yok. Bir şeyler sordular. Ey Mekkeliler, Hazreti Haccac söylüyor. Size öyle çarpıcı haberlerle geldim ki sadece beni donatmanız değil, atımın nallarını da elmas ve altından yapsanız yine de karşılığını ödeyemezsiniz. İfadeye bakın. Atın nalını elmas ve altından yapacak. Yine karşılığını ödeyemezsiniz. İşte size müjdelerin en çarpıcısı. Herkes böyle dört kulak, beş kulak dinliyorlar. Allah'ın Resulü olduğunu söyleyen zat ve onun ashabı Hayber'de korkunç bir hezimete uğradılar. Ashabının büyük çoğunluğu öldürüldü. Resulullah olduğunu söyleyen zat da esir edilip zincire vuruldu. Hayberliler dediler ki bunu hemen öldürmeyip Mekkelilere gönderelim de onlar intikamlarını alarak işkenceyle öldürsünler. Öyle diyerek onu size getirmek için yola çıkmak üzereler. Nasıl bir oyun görüyor musunuz? Herkes ayaklanıyor. Sen ne diyorsun böyle ey Haccac? Eğer dediğin doğruysa seni elmaslarla, pırlantalarla, altın ve gümüş mücevherlerle donatırız. Bakın, İslam düşmanlığını, peygamber düşmanlığını, Kur'an düşmanlığını görüyor musunuz? Onlar İslam'ı ortadan kaldırmak için, peygamberi ortadan kaldırmak için böyle bir serveti ortaya döküyorsa bir Müslüman infak ederken ne kadar ortaya serveti koyuyor varsın düşünsün işte. Devam ediyorum. Ben de sizden biriyim biliyorsunuz. Bu yüzden öyle çok şey istemiyorum. Şimdiki balığa vuruyor güya. Buradaki mallarımı ve alacaklarımı toplamak için bana yardım etmeniz yeterli. Aslında çok alacağım var. Çok büyük parası var orada. Siz bana yardım ediniz ki hezimete uğrayan o, yani Resulullah ve ashabının satılacak ganimet mallarını satın almakta başka tüccarlar benden önce davranmadan Hayber'e kendim yetişeyim. Yani buradan alacaklarımı alayım, paralarını götüreyim. Onlar esir düştü, mallarını ganimet olarak aldılar, onlara satın alacağım. Sen bize haberin en güzelini getirdin ve bizi sevince boğdun. Sen şimdi ikram edeceğimiz ziyafetlerimizi yiyip içinceye kadar alacaklarına varıncaya kadar bütün mallarını toplar getiririz. Sadece alacaklarını toplayıp vermekle yetinmeyecek, hediyelere boğacağız seni. Mekkeli müşrikler el birliğiyle Hazreti Haccan'ın kimden alacağı varsa onu almaya, nerelerde malları varsa onları da toplamaya başlamışlardı. Bu acı haber Mekke'de çabucak yayılmıştı. Medine'ye hicret edemeyen Müslümanlar bu acı haber üzerine perişan oldular. Resulullah tutuklandı, zincire vuruldu, ashabı öldürüldü. Haber bu. Abbas amca ise bu korkunç haberi işitir işitmez bir anda fenalaşarak arkasının üzerine düşüp bayıldı. Öyle ki evine güçlükle götürülerek sedirin üzerine yatırıldı. Kusem hemen su getirip sevgili babasının yüzüne serpmeye ve onu ayıltmaya çalıştı. Bütün ev halkı başına üşüşmüşlerdi. Biraz kendine gelen Abbas amca evin kapısının açık tutulmasını söyledi. O haliyle bile dışarıdan neler olup bittiğini öğrenmek istiyordu. Bununla da yetinmeyerek Ebu Zübeyb adlı becerikli kölesini çağırdı. Haccac bin İlyat'ın yanına git hemen. Ona selamı söyle de ki, şanı en yüksek, en yüce olan Allah aşkına, senin ağzından verilmiş olan haber gerçek midir? Senin getirdiğin haberin mahiyeti nedir? Allah'ın Resuluna ve Müslümanlara vaat ettiğiyle senin getirdiğin haber birbiriyle bağdaşmıyor. Bu işin aslı nedir diye sorup cevabını alacağın cevabı kimseye demeden gelip bana söyle. Bakın, burada amca duruşunu görün. Yani İslam'a girmemiş bir insan bu tespiti yapamaz. Ne diyor? Allah'ın Resulüne ve Müslümanlara vaat ettiğiyle senin getirdiğin haber birbiriyle bağdaşmıyor. Amca işi çözdü ama ortada bir hakikat var. Ebu Zübey de hemen kalkıp Hazreti Haccac'ın yanına varıyor. Kureyş müşrikleri onun mallarını derleyip toparlarken o da evde nesi var nesi yoksa onları topluyor buldu. Adam toplanıyor, evinde topluyor. Abbas amcanın selamı ile sorusunu soruyor. Haccac köleyi evin bir köşesine çekiyor. Tanıyor çünkü onu. Güveniyor ona. Abbas'a benden selam söyle. Evlerinden ıssız, tenha bir yer hazırlasın. Ben kendisinin yanına geleceğim. Verdiğim haber kendisini sevindirecektir. Yalnız benden işittiklerini gizli tutsun. Sen de kimseye bir şey söyleme. Anladınız değil mi? Kıymetli dinleyenlerim oyunu. Becerikli köle gelip Hazreti Haccac'ın dediklerini Abbas amcaya söyleyince öyle sevindi ki bir anda sevincinden sıçrayıp kalktı ve Ebu Zübeyb'in alnından öptü. Sadece bu kadarcık haber için bile çok sevinen Abbas amca bu kölesini hemen oracıkta azat edip hürriyetine kavuşturdu. Daha da sevinçli bir haber alırsa 10 köle daha azat edeceğini söyledi. Kölenin azadı da 100 devedir. Çok pahalı iş yani. Öyle servet istiyor bu yani. Hemen üst başını düzeltip Haccac ile buluşmak için aceleyle evden çıktı. Onu tüccar çadırlarından bir çadırın içinde buldu. Ve hiç zaman kaybetmeden onu bir kenara çekip olayın aslını öğrenmek istedi. Ey Haccac, senin şu getirmiş olduğun haberin iç yüzü nedir? Haccac da cevap veriyor. Sana onu emanet olarak söyleyecek olursam gizli tutabilecek misin? Elbette gizli tutarım. Öyleyse şimdi sen benden biraz geri dur. Bu iş burada olmaz. Ben seninle bir tenhada buluşurum. Hem görüyorsun ki şimdi ben halk üzerinde alacağım olan mallarımı toplamaya uğraşıyorum. Ben bu işlerden boşalıncaya kadar yanından ayrılıp git. Uygun bir yerde buluşalım. Ne kadar sürer peki bu iş? Ey Abbas, öncelikle şunu bil ki sevgili yeğenin her zamankinden çok daha iyidir. Başka bir şey sorma ve sabırla benden bekle. Ne bekleyecek? Haber bekleyecek. Benden haber bekle. Fazla bekletme ama. Hazreti Haccac Mekke'deki bütün mallarını toplama işini bitirdikten ve yol açmak üzere derlenip toparlandıktan sonra haber gönderip Abbas amca ile tenha bir yerde buluştular. Yeter artık ey Haccac, beni sevindirecek haberini ver artık. Ey Abbas, Allah aşkına senden rica ediyorum ki benden işiteceğin haberleri 3 gün boyunca hiç kimseye söylemeyeceksin. Sana söyleyeceklerimi muhakkak gizli tutmalısın. Niye 3 gün? Mekkelilerin arkamdan gelip beni yakalamalarından korkarım. Bunun için 3 gün sonra. Bunun için 3 gün sonra istediğini söyleyebilirsin. Çünkü ben bu süre içinde Mekke'den çıkıp epeyce bir yol almış olurum. Şimdi alacaklarını aldı. Elmaslar, pırlantalar, altınlar da aldı. Hediyeler de aldı. Develer, kervan düzdü. Kervan adam yani. Bir tek kendi gitmiyor. Kervan düzdü. Sermaye götürüyor. Epey açılayım. 3 gün bu yüzden istiyor. Sen bir Müslüman gibi konuşuyorsun ey Haccac. O da bilmiyor. Elhamdülillah. Ben de Müslüman oldum ey Abbas. Mübarek olsun. Müslüman oldun demek. Anlaşılan kendini açık etmek istemiyorsun. Ha. Beni en iyi sen anlarsın ey Abbas. Akrabalarım ve Mekke halkı üzerinde bir hayli alacaklarım vardı. Eğer benim de Müslüman olduğum anlasalardı bana bir şey vermezlerdi. Habere gel ey Haccac, habere gel. Haber ne haber? Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası. Vallahi ben kardeşinin oğlu, sevgili yeğenin Resulullah'ı Hayber kalelerinin hepsini fethetmiş. Orada Hayber ganimetinden Allah ve Resul'ün hisselerini ayırmış olup sahabelerin hisselerini dağıtmış. Hayber hükümdarının kızı Safiye ile evlenmiş olarak arkamda bırakmış bulunuyorum. Haber bu. Allahu Ekber. Sen neler söylüyorsun böyle ey Haccac? Hayber'i çok iyi bilirim ben. Hicaz'ın en mamur, en verimli ve çok şeyler yetiştiren bir yerdir orası. Her şeyden bolca vardır orada. Hayberliler ise sayıca bir yerli çokturlar. Savaş için çok hazırlıklı ve güçlüdürler. Gerçek mi dersin bu söylediklerim? Abbas amca soruyor. Evet, vallahi bu iş böyledir. Savaş esnasında Yahudi liderleri de öldürüldü. Resulullah Aleyhisselam Safiye binti Hüveyi kendisine ayırdı ve azat edip zevceliğe kabul olunmak veya ev halkına iade edilmek arasında serbest bıraktı. O da hür ve zevci olmayı tercih etti. Ben buraya alacaklarımı toplayıp götürmek için gelmiş bulunuyorum. Resulullah'tan izin istedim. İstediğimi söylemem için de kendisi bana izin verdi. Sen benden işittiklerini 3 gün gizli tut, sonra istediğini söyle. Resulullah senin hoşuna gidecek bir halde ve durumdadır vallahi. Sadece senin değil, hepimizin gözü aydın olsun ey Abbas. Abbas amca bu güzel üstü güzel haberlere o kadar sevindi ki neredeyse sevinciden her şeyi açığa vuracaktı. 3 günü zor bekledi. 3 gün geçince üzerine kaftanını giydi, koku süründü, asasını eline aldı. Bunlar zengin bir adamın dışarı çıkışı o günkü örfte. Varlıklı bir adamın, sevinçli bir adamın dışarı çıkışı anlamına gelir. İlk önce Hazreti Haccac'ın evine gitti. Evdekiler aynı hikayeye kanmışlar. Haccac'ın daha önce dediklerini tekrarlamışlardı. Bu arada sevgili yeğeni için de çok üzüldüklerini söyleyerek acısını paylaşmaya bile çalışmışlardı. Onların bu hallerine üzülen Abbas amca artık saklanacak bir şey kalmadığını anlayarak olayı açıkladı. Önce onların evinde acıklıyor. Bu anlattıklarınız doğru değildir. Yüce Allah Resuluna Hayber'in bütün kalelerinin fethini müyesser kılmış, onların ganimet malları Müslümanlar arasında bölüşülmüş, Resulullah da Safiye'yi kendisine seçmiştir. Eğer sana kocan lazımsa git ona kavuş. Kocan Haccac Müslüman olmuş ve Resulullah Hayber'in fethine bulunmuştur. Sen onun dinine tabi olmadıkça karısı da olamazsın zaten artık. Fazla geç kalmadan İslam'a gir ey kadın. Abbas amca bakın bir de bir yandan bunu söylüyor. Abbas amca Hazreti Haccac'ın evinden sonra Kabe'ye yöneldi. Mescid-i Haram'a girip Kabe'ye tavaf etmeye başladı. Onu böyle bayramlık elbise içinde ve çok da neşeli bir şekilde Kabe'yi tavaf ettiğini gören müşrikler takılmadan edemediler. Ey Abbas, senin bu halin şaşıracak bir haldir. Bunca musibet ve felaket ateşine karşı böyle rahat ve soğukkanlı olmanın yanında bu kadar neşeli hareket etmeni anlayamadık doğrusu. Üstelik bir de bayramlık elbiselerini giymiş, çok güzel de kokular sürülmüşsün. Oysa sevgili yeğenin zincire vurulmuş olarak buraya getirilmek üzeredir. 3 günden beri hiç dışarıda çıkıp görülmedin. Aklını mı yitirdin yoksa? E tabi öyle anlaşılıyor değil mi? Aklını mı yitirdin yoksa? Elhamdülillah, hiç sıkıntım yoktur. Varlığım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, size bildiririm ki, Allah'ın Resulü olan sevgili yeğenim artık açıklıyor. Kendi imanını açıklıyor burada. Hayber kalelerinin hepsini fethetmiş ve fethi gerçekleştirmek üzere de onların reisi Huyey bin Ahtab'ın kızı Safiye ile evlenmiş. Hayber'deki bütün her şey ele geçirmiştir. Hayber'in bütün mal varlığı onun ve ashabının elindedir artık. Bunu söylüyor. Tabii onlar gülüşüyorlar. Hayber'i sen Bedir mi zannettin ey Abbas? Hayber öyle çetin kaleler kendidir ki değil Ebul Kasım, bütün Hicaz birleşse orayı fethedemez. Hakikaten zor bir Hayber. Hayber fethedildi. Allah'ın Resulü olan sevgili yeğenin ve ashabı büyük zafer kazanıp şimdi Medine yolundalar. Ne diyorsun sen öyle Abbas? Ne diyorsun? Doğru olan haber budur diyorum. Anlamıyor musunuz siz? Bunu sana kim haber verdi peki? Haccac bin İlat haber verdi. Vah sana ey Abbas, vah sana vah. Niye vah bana? Haccac seni kandırmıştı ondan. Allah'ın Resulü dediğin yeğenin büyük bir hezimete uğramış, elleri kolları bağlanıp Mekke'ye getiriliyormuş. Siz öyle zannedin. Siz öyle zannedin. Haccac bize müjde getirdiğinden bu yana 3 gündür. 3 gündür. Onu bir kez daha vurguluyorum. Bunun yasını tutmadı mı sen ey Abbas? Yas değil, sır tuttum. Yas değil, sır tuttum. Size haberi getiren Haccac bana özel olarak doğrusunu söyledi. Ben de bunu 3 gün gizli tutmasını istedi. Kendisi buraya Müslüman olarak ve buradaki mallarını alıp götürmek üzere gelmiş. Malını alıp Resulullah Aleyhisselam ve ashabına kavuşmak ve onun yanında bulunmak üzere buradan savuşup gitti. İsterseniz karısına haber salar, gidip gitmediğini sorabilirsiniz. Şaşkınlık şoku yaşayan müşrikler hemen Haccac'ın karısına adam saldılar. Başka taraflara da sorup soruşturdular. Karısından gelen haber ile yaptıkları soruşturma neticesinde Abbas amcanın söylediklerinin hepsinin doğru olduğunu anladılar. Bağırıp çağırmaya, sahip sövmeye başladılar. Abbas amca ise çok sevindiği gibi Mekke'de mağdur ve mazlum durumda olan bütün Müslümanlara bu sevinçli haberi duyurarak kendi sevincine onları da ortak etti. Bu sefer de bütün Müslümanlar sevinçlerinden bayram etmeye başladılar. Bütün bu haberlere Müslümanlar çok sevinirken düşüp bayılma sırası müşriklere gelmişti artık. Evet, Abbas amcanın böyle bir müthiş bir hatırası var. Gerçekten üzerinde durulması gereken bir hatıra bu. İyi anlaşılması gerekiyor kıymetli dinleyenlerim. Burada bir amca duruşunu görüyoruz. Ancak yine sanırım fark ettiniz herhalde. İstihbarat görevi olduğu halde, Müslüman olduğunu gizlediği halde burada ilk defa açıktan açığa bunu ifade ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat şöyle bir durum da burada karşı karşıyayız. Müşrikler bir Resulullah'ın yakalanmasına, zincire vurulmasına, ashabının öldürülmesine sevindikleri gibi sonra onun şokunu, zaferi duyunca o şoku yaşamış olduklarından dolayı sonraki aylarda Abbas amcanın hala kendileri gibi müşrik olduğunu düşünüyorlar. Oysa Abbas amca artık açıkça ifade etmiş ve bir duruş ortaya koymuştu. Gerçekten de müşrikler nasıl ki Abbas amca kötü haberi alınca düşüp bayıldı, müşrikler şöyle kudurdular bu sefer. Bütün mallarını toplayıp verdiler Haccaca. Çokça altın, gümüş, elmas verdiler. Efendim kaç tane en iyi deve, en lüks araba düşünün, hediye ettiler malları yüklemek için. Bir adam bir kervan götürdü Mekke'den. Yani korkunç bir servet götürdü. Bir yandan ona mı yansınlar? Ama burada gerçekten Abbas amcanın istihbaratçı duruşu gözden kaçmamalı kıymetli dinleyenlerim. Bu Abbas amcanın ne kadar zeki, akıllı, uyanık, diretli biri olduğunu ortaya koyan önemli belgelerden biridir. Evet, inşallah önümüzdeki derslerde bu güzel muhabbeti Abbas amcayla beraberliği sürdürmek arzusuyla bugün burada noktayı koyuyor. Haftaya görüşmek üzere hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.